Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd fe inne istaqal hadisi kitaballah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin finnâr. Sahih-i Meal şerhimize kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Secde ile ilgili meselelerde secdeye giderken yere önce elleri koymak bahsinde kalmıştık. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz secde ettiği vakit devenin çöktüğü gibi çökmesin. Önce ellerini sonra dizlerini koysun. Bu hadisi Ahmed bin Hanbel Müsned'inde, Ebu Davud, Nesai, Tirmizi, Darimi, Darekutni sünenlerinde ve Bukhari Tarihül Kebir'de rivayet ederler. İbn Ömer radıyallahu anh'a da şöyle rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam secde ettiği vakit ellerini dizlerinden önce koyardı. Bunu Bukhari sahihinde muallak olarak rivayet etmiş. İbn-i Huzeyme, Darikutni, Tahavi ve Hakim müsned olarak isnadıyla bitişik bir isnatla, sahih isnatla rivayet etmişlerdir. Bu konuda gelen sahih rivayetler bunlardır. Bir kısım rivayetler daha vardır ki bu rivayetlerde önce dizlerin konulacağı ifade edilir. Bunların isnatları zayıf, metinleri ise münkerdir. Çünkü münker olmasının sebebi zayıf ravilerin güvenilir ravilere muhalif bir metinle rivayet etmiş olmaları. Sahih rivayetlerde önce ellerin konması geliyor. Secde meselelerinden birisi de yedi aza üzerine secde etmektir. İbn Abbas radıyallahu anh'a şöyle dedi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, alın eliyle burnu üzerine işaret etti. Eller, dizler ve ayak uçları olmak üzere yedi aza üzerine secde etmekle emrolundum. Namaz kılarken elbiseyle saç toplamaktan da yasaklandım. Yani kişi alın kemiği bu esnada burnu üzerine işaret etti. Burnu bazı alimler burnun değmesi gerektiğini de söylemişler. Fakat burada emredilen husus yedi kemiktir. Yani birisi alın kemiği, ikisi iki ellerin kemikleri, iki diz kapaklarının kemikleri ve iki ayak parmak uçlarının kemikleri olmak üzere yedi kemik. Ve elbiseyle saç toplamaktan da nehyolundum diyor. Buradaki elbise ve saç toplamaktan kasıt kişinin secdeye giderken elbisesini toplaması. Mesela dizlerini çökerken elbisesini toplaması böylece yasaklanmıştır. Yine saç toplamak da namazda yasaklanan fiillerdendir. Secdede kolların ne şekilde duracağı hakkında şu rivayetler gelmiştir. Enes bin Malik radıyallahu anh dedi ki, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, secdede itidal üzere bulununuz. Hiçbiriniz kolunu secdede köpek yayışı gibi yaymasın buyurdu. Secdede itidal üzere bulununuz, yani dengeli durunuz. Mutedil bir şekilde secdeyi yapınız demektir. Yani bazılarının böyle tavuğun yemyemesi gibi hızlı hızlı hareketlerle secde etmesi bu emre muhaliftir. Hiçbiriniz kolunu köpek yayışı gibi yaymasın buyurularak da dirseklerin, kolların yere değdirilerek yayılmaması emredilmiştir. Bilakis kolları, dirsekleri yanlara doğru açmak emredilmiştir. Bera bin Azib radıyallahu anh'ten gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam secde ettiğin vakit avuçlarını yere koy ve dirseklerini kaldır buyurdu demiştir. Yani dirsekler yere değmemelidir. Bu hadisten de anlaşıldığı gibi. Meymune radıyallahu anh'a'dan gelen rivayette ise Nebi sallallahu aleyhi ve sellem secdeye vardığı zaman ufak bir kuzu istese kollar arasından geçerdi demiştir. Yani küçük bir kuzu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kolları arasından geçerdi. Yani dirseklerini yere yapıştırmazdı demektir bu. Dirsekler kaldırıldığı zaman kuzunun geçebileceği bir aralık oluşur. Meymune radıyallahu anh'a yine şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secdeye vardığı zaman dirseklerini yanlarından o kadar uzak tutardı ki arkasında bulunan kimse koltuklarının açıklığını, beyazlığını görürdü. Yani neredeyse demek ki kişinin omuzlarıyla enlemesine bir şekilde veya ona yakın bir şekilde açardı. Bu hadisleri Müslim sahihinde rivayet etmiştir. Evet, az önce burnu secdelerde yere değdirme meselesinden bahsetmiştik. Bu konuda Ebu Hümeyde Saidi radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secdeye vardığı zaman burnunu ve alnını iyice yere dayar, kollarını yanlarından ayırır ve ellerini de omuzları hizasına koyardı. Yani eller secdeye gittiği vakit, baş secdeye gittiği vakit eller omuzlar hizasında. Diğer bazı rivayetlerde ellerin baş hizasında, yani başın iki elin arasında olacağı da rivayet edilmiştir. Fakat burada omuzları hizasında konduğu belirtiliyor. Bu da meşrudur. Burnu ve alnı yere dayamak açıkça ifade ediliyor ve kolların yana ayrılması da bir önceki bapta açıklanmıştı. Nafi Rahimullah diyor ki, İbn Ömer radıyallahu anh'a başında sarık olduğu halde secde edeceği vakit sarığını yukarı kaldırırdı. Ta ki alnı secdeye değsin diye. Yani mesela kadın başörtüsü eğer alnının değmesini engellerse İbn Ömer radıyallahu anh'ın bu rivayetine göre o bundan sakınırmış. Sadece buna şunda cevaz verilmiş. Daha sonra rivayet aktaracağız inşallah. Yerin çok sıcak olması sebebiyle sahabeler toprak zemin üzerine secde ettikleri için, güneşten yanmış o zemin üzerine secde ettikleri zaman o sıcağın yakmaması sebebiyle bir elbise üzerine, bir bez üzerine secde etmekte sakınca görmemişlerdir. Fakat böyle bir durum yoksa demek ki efdal olanı sarığın, takkenin veya başörtüsünün alın ile yer arasında bulunmaması için alnı açmak gerekir. İbn Abbas radıyallahu anh'dan gelen rivayette şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılan bir adamın secdede burnunu yere değdirmediğini gördü ve şöyle dedi. Burnunu yere değdirmeyenin namazı yoktur. Bu da açıkça ifade ediyor ki burnu yere değdirmek de farzdır. Ellerin durumuna gelince eller ne şekilde olacak? Vail bin Hucur radıyallahu anh'ten gelen rivayette Nebi sallallahu aleyhi ve sellem secde ettiği zaman el parmaklarını bitiştirirdi. Yani böyle ellerini açarak değil de parmaklarının arası kapalı bir şekilde yere koyardı. Berâ bin Azib radıyallahu anh'ten gelen rivayette de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam secde ettiği zaman ellerini yere koyar, el ve parmaklarını kıbleye doğru çevirirdi. Yani eller demek ki düz bir şekilde konacak, böyle sağlı sollu istikametlere bakmayacak, kıble istikametine çevrilecek. Ayakların durumuna gelince Ayşe radıyallahu anh'a şöyle demiştir. Bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi yataktan kaybettim. Bunun üzerine kendisini araştırmaya başladım. Derken kendisini mescitte iki ayaklarını dikmiş olarak secde halindeyken elim ayaklarının altına değdi demiştir. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam iki ayağını da dikerek, yani parmakları üzerine dikerek bir vaziyette secde ediyordu. Amir bin Sad radıyallahu anh, babası Sad bin Ebi Vakkas'tan radıyallahu anh'ten şöyle rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda elleri yere koymayı ve ayakların topuklarını dikmeyi emrederdi. Elleri yere koymayı ve ayakların topuklarını dikmeyi emrederdi. Yani bir kimse ellerini yere koymadan secde edecek olsa, sadece başını koysa, ellerini de mesela dizine koysa o olmaz. Topukların da dikilmesini emrederdi. Yani ayak baş parmağı üzerine dikilerek topuklar birleştirilir. Secdede ne söylenir? Zikir olarak neler zikredilir? Bu konuda Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, kulun Rabbine en yakın olduğu hal secdedeki halidir. Dolayısıyla duayı çoğalt. Bu hadiste maksat Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan secdede yaptığı sabit olan dua ve zikirleri Arapça lafzıyla yapmaktır. Burada bazı kimseler şöyle diyorlar. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kulun Rabbine en yakın olduğu hal olması hasebiyle secdede duaya teşvik etmiştir. O halde neden Türkçe veya kişinin dilediği duayı yapması söz konusu olmasın diyorlar. Bu meselede doğru olan şu, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın namaz şekilleri ne şekilde rivayet edilmişse biz buna tabi olmak zorundayız. Ve namazda kula ait sözlerden, dünya kelamından veya Kur'an dışındaki sözlerden, Peygamber aleyhissalatü vesselamdan rivayet edilen hadislerden başkasıyla zikretmek yasaklanmıştır. Dolayısıyla burada yapacağı dua kalbinden geçirmeli kul. Dilinin telaffuz ettiği sözler ise Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan sabit olan zikirler olmalı. Mesela Huzeyfe radıyallahu anh Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ile namaz kıldığında onun secdelerde Subhane Rabbiyel Ala dediğini rivayet etmiştir. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın secdelerinde şöyle dua ettiğini rivayet etmiştir. Allahümme gfirli zembi kullehu, dikkahu ve cillehu ve evvelehu ve ahirehu ve alaniyetuhu ve sırrah. Yani ey Allah'ım küçüğünü ve büyüğünü, ilkini ve sonuncusunu, açığını ve gizlisini, bütün günahlarımı bağışla. Yine daha önce rükû babında zikretmiştik. Subbuhun, kuddusun, Rabbul melaiketi ve ruh zikrini de rükûsunda ve secdelerinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yaptığını daha önceki dersimizde aktarmıştık. İki secde arasında oturuş yine önemli meselelerden birisi. Rifa'a bin Rafi radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazını beceremeyen adama namazı tarif ederken şöyle buyurdu. Bu rivayetin başı Ebu Hureyre radıyallahu anh'den de gelmiştir. Bir bedevi hatırlayacaksınız. Geçtiğimiz dersten bir bedevi mescide giriyor ve tadil erkana riayet etmeksizin hızlıca namaz kılıyor. Geliyor Allah Resulüne selam veriyor. Allah Resulü onun selamını aldıktan sonra git namazı yeniden kıl, sen namaz kılmış olmadın buyuruyor. Adam bunu 3 sefer tekrar ettiği halde hepsinde Allah Resulü namaz kılmadın diyor. En sonunda adam diyor ki ey Allah'ın Resulü ben bilmiyorum, bana namazı öğret diyor ve böylece Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ona namazda nelere dikkat etmesi gerektiğini, yani onun terk ettiği tadili erkanı tarif etmişti. Oranın secdeyle ilgili, o rivayetin secdeyle ilgili kısmı şöyle. Secde yaptığın vakit secdende mütemekkin ol. Yani temkinli ol. Böyle azaların yerine yerleşsin. Başını secdeden kaldırdığın zaman da sol baldırının üzerine otur demiştir. Yani sol baldırı sol ayağının alt, yani dizinin alt kısmı, ayağıyla diz kapağının birleştiği kısmının üzerine oturmasını emretmiştir. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'a şöyle dedi. Sağ ayağı dikip parmakları kıbleye döndürmek ve sol ayak üzerine oturmak namazın sünnetindendir. Yani namazda kişi oturduğu zaman sağ ayağının parmaklarını dikip sol ayak üzerine oturmaz. İki secde arasındaki oturuşta ve dört rekatlı namazların ilk tahiyyat oturuşunda oturuş bu şekildedir. Bunun namazın sünnetindendir diyor. Sahabenin bir şey hakkında sünnettir demesi merfu hadis hükmündedir. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam emretmiş gibi, o söylemiş gibidir. İki secde arasında parmak işareti ve duaya gelince Vail bin Hucur radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi tekbir aldığında, yani namaza başlangıç tekbirinde ellerini kaldırırken gördüm. Sonra rükû ettiğinde ellerini kaldırdı. Sonra Semiallahu limen hamideh dediğinde ellerini kaldırdı ve secde etti. Ellerini kulaklarının hizasında tuttu. Sonra sol ayağını yayarak oturdu ve sol elini sol dizine. sağ dirseğini sağ dizinin üzerine koydu. İşaret parmağıyla işaret etti. Baş parmağını orta parmağının üzerine koyarak diğer parmaklarıyla halka yaptı şu şekilde yani. Sonra secde etti. Elleri kulakları hizasındaydı. Yani burada Ahmet bin Hanbel'in, Taberani'nin ve Abdurrazzak'ın rivayet etmiş oldukları bu hadiste açıkça iki secde arasında parmak işaretinin yapılacağı, yani şu hareketin yapılacağını tasrih ettiğini görüyoruz. Allah Vail bin Hucur radıyallahu anh'ın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem namazını anlatırken. Şeyh İbn-i Hüseyin Rahimullah şöyle demiştir bu hadisle ilgili olarak. Bazıları Vail bin Hucur hadisinin şaz olduğunu iddia etmişlerdir. Bu doğru değildir. Zira hadis alimlerine göre şaz, güvenilir bir ravinin kendisinden daha güvenilir olan bir raviye muhalif rivayette bulunmasıdır. Peki, Vail hadisinde muhalefet nerede? Zira Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den iki secde arasında sağ elini yaydığı varid olmamıştır. Böylece Vail radıyallahu anh hadisi şahit olmaktadır. Bu yüzden İbn-i Kayyim rahimullah iki secde arasında da sağ elin teşeddüdeki gibi olacağı, yani parmak işaretinin yapılacağı görüşündedir demiştir. Yani şunu demek istiyor. Bu hadisin bütün ravileri güvenilirdir. Şaz olduğunu söyleyebilmek için bu hadisin kendisinden daha güvenilir olan ravilere, bu ravilerin kendilerinden daha güvenilir ravilere muhalif bir rivayette bulunmuş olmaları gerekir. Fakat böyle bir muhalefet söz konusu değil. Muhalefetin olabilmesi için ne olması lazım? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam iki secde arasında oturduğu zaman elini, mesela sağ elini sağ diz üzerine koyardı, işaret etmezdi veya sağ elini sağ diz üzerinde yayardı gibi ifadeler gelmesi lazımdı. Böyle bir ifade gelmemiş. Hatta tam aksine iki secde arasındaki oturuşta ellerin ne şekilde olacağını tarif eden en açık rivayet bu hadistir. Bu sebeple burada şazlıktan bahsedilemez. Şeyh Elbani bu hadise şaz dediği için İbn-i Hüseyin Rahimullah bu açıklamayı yapmıştır. Diğer taraftan Şeyh Elbani'nin kendisinin, bizzat kendisinin de sahih dediği rivayette bakın ne deniliyor. Bu rivayete dikkat edin. Vail bin Hucur radiyallahu anh dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl namaz kıldığına baktım. Kıbleye döndü, tekbir aldı, ellerini kulaklarına kadar kaldırdı. Sonra sol elini sağıyla tuttu. Rükû etmek istediğinde aynı şekilde ellerini kaldırdı. Secde ettiğinde başını ellerini koyduğu yere koydu. Yani el, az önce zikretmiştik, iki eli arasına koyuyor. Sonra sol ayağını yayarak oturdu. Sol ayağı yayarak oturmak, az önce İbn Ömer radıyallahu anh hadisinde tarif ettiğimiz gibi, sol elini sol dizine koydu, sağ dirseğini sağ dizine koydu. İki parmağını yumarak, yani baş parmağıyla orta parmağını yumarak halka yaptı. Onun böyle dua ettiğini ve baş parmağıyla orta parmağını halka yaparak işaret parmağıyla işaret ettiğini gördüm diyor. Bu rivayette görüldüğü gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin namazını nasıl kıldığını öğrenmek için özellikle seyreden Vail radıyallahu anh umumi bir ifadeyle namazda oturuş şeklini anlatmıştır. Namazda oturduğu zaman demiştir. Ve metnin zahirinden anlaşılan şu ki bu iki secde arasındaki oturuşun tarifidir. Çünkü ilk rekat anlatılırken parmakla işaret ettiğinden bahsetmiştir. İlk rekatte de teşebbüt oturuşu olamayacağı için bu ancak iki secde arasındaki oturuştaki parmak şeridir. Sahabenin bu tertip üzere anlattığı durum açık bir delildir. Zira sahabe söylediği sözün delalet ettiği anlamı bilir ve ümmetin karışıklığa düşmesine sebep olacak şeyler söylemez. İbn Ömer radıyallahu anh'a da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda oturduğunda ellerini dizlerinin üzerine koyar, sağ elinin parmağını kaldırarak dua ederdi. Yani işaret parmağını kaldırarak dua ederdi. Sol elini de sol dizi üzerine koyarak yayardı. Yani ayağını yayardı, elini dizi üzerinde yayardı. Yani parmaklar açık bir vaziyette, normal bir şekilde sol dizine, sağ elde işaret edip halka yapılacak şekilde olurdu. İbn Ömer radıyallahu anh burada namazda oturduğu zaman demiştir. Yani namazda nerede oturursa, iki secde arasında olsun, teşeğütte olsun, her oturuşta bu şekilde yapardı demiştir. İşte bu hadisteki kâne izâ celese fis salat, yani namazda oturduğu zaman lafzı tekrarı ifade eder. Böylece namazdaki bütün oturuşları kapsar. Diğer bazı rivayetlerde teşeğütte oturduğu zaman diye gelmiştir. Bu İbn-i Hüseyin Rahimullah buna da fetvasında şöyle cevap veriyor. Birincisi genel, ikincisi özeldir. Yani namazda oturduğu zaman ifadesi genel. Namazın bütün oturuşlarını kapsar. İkincisi ise teşeğütte oturduğu zaman sadece teşeğüt oturuşunu kapsar. Özelin genele uygun bir hükümle zikredilmesi tahsisi gerektirmez diye bir kayda vardır. Mesela bir adam diğerine talebelere ikramda bulun der. Ve ona bir de Muhammed'e ikramda bulun der. Muhammed de bir ilim talebesidir. Bu diğer ilim talebelerine ikramda bulunmamayı gerektirmez. Usul alimleri bunu bir kaydı olarak benimsemişlerdir. Şeyh Şankati Advaül Beyan adlı tefsirinde de bunu anlatmıştır. Eğer ilim talebelerinde ikramda bulun der de daha sonra derste uyuyanlara ikramda bulunma derse işte bu tahsisi gerektirir. Çünkü özel olanı genel olana aykırı bir hükümle, muhalif bir hükümle zikretti. İşte şazlık böyle bir durumda söz konusu olur. Yoksa özelin genele uygun bir şekilde zikredilmesi tahsisi gerektirmez. İbn Abbas radıyallahu anh'a şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki secde arasında şöyle derdi. Allahümme gfirli, verhamni, vecburni, verfa'ni, vehdini, ve afini, verzukni. Bu yine Rabbi firli, Rabbi firli. Bunu ezberleyemeyen kimse Rabbi firli, Rabbi firli diye iki sefer söyleyebilir. Diğer bir rivayette bu şekilde gelmiştir. Yine bu zikir, İbn Abbas'ın rivayet ettiği bu zikir sıralama olmaksızın da gelmiştir. Yani mesela bir kimse Allahümme firli, vecburni, verhamni, verfa'ni diyerek farklı sıralarda zikretse de sakıncası yoktur. Çünkü bu rivayet bu lafızlarla da gelmiştir. Zaruret halinde yani özellikle hasta olan kimsenin bağdaş kurarak oturması caizdir. Abdullah bin Abdullah şöyle aktarıyor. İbn Ömer radıyallahu anhumayı namazda oturduğunda bağdaş kurarak oturur halde gördüm. Yani oğlu Abdullah bu. İbn Ömer radıyallahu anh'ın oğlu Abdullah. Ben de öyle yapmaya başladım. Babasından bunu görünce bunun sünnet olduğunu zannederek o da bağdaş kurarak oturmaya başladı. Ben daha o zaman yeni gelişmeye başlamış bir delikanlıydım. Abdullah bin Ömer beni bu hareketimden men etti ve şöyle dedi. Namazda sünnet olan sağ ayağı dikip solu yaymaktır. Ben de sen bağdaş kurarak oturuyorsun dedim. O da cevaben ayaklarım öyle oturmama tahammül etmiyor da o yüzden öyle oturuyorum dedi. Evet. Secde ile ilgili meselelerden İstirahat celsesi yani birinci rekatten ikinci rekata kalkarken veya üçüncü rekatten dördüncü rekata kalkarken kısa bir müddet oturup ondan sonra kalkmak buna istirahat celsesi deniliyor. Malik bin el-Huveyris radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i namaz kılarken gördü. O şöyle diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin namazının tek rekatlarından yani bir ve üçüncü rekatlarından ikinci veya dördüncü rekatlarına kalkarken biraz oturmaksızın kalkmadığını rivayet etmiştir. Bu hadisten çıkan hüküm şu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazının tek rekatlarından yani birinci ve üçüncü rekatlarından bir sonraki rekata kalkarken secdeden doğrulduktan sonra bir müddet oturup ondan sonra ayağa kalkmıştır. Hadisi nakleden ravi aynı zamanda Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın beni nasıl namaz kılar şekilde gördüyseniz öylece namaz kılın hadisinin de ravisidir. Yani rivayetinde dikkatli bir ravidir. Tek rekatlerden sonra yere dayanarak kalkma meselesinde de Ebu Kırabi şöyle demiştir. Malik İbnül Hüveyris radıyallahu anh şu bizim mescidimize gelip bize namaz kıldırdı ve şöyle dedi. Namaz kılmak arzum olmadığı halde size namaz kıldıracağım. Amacım Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın nasıl namaz kıldığını gördüysem onu size göstermektir. Eyüp, Ebu Kılabe'ye onun namazı nasıldı diye sordu. Ebu Kılabe, onun namazı şu şeyhinizin, bununla Amr bin Seleme'yi kastediyordu. Yani onun namazı gibiydi dedi ve Eyüp, o şeyhimiz tekbiri itmam ederdi derdi. Yani tekbiri tam alırdı derdi. Başını ikinci secdeden kaldırdığı zaman oturur ve elleriyle yere dayanır sonra ayağa kalkardı. Yani secdeden kalkarken en son eller kalkıyor. Önce dizleri kaldırıyor, sonra eller kalkıyordu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın secdeden kalkışını bu şekilde nispet ediyor. Evet, teşehhüd oturuşu Muhammed bin Amr bin Ata şöyle aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinden bir takım kimselerle otururken Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin namazından konuştuk. Ebu Hümeyde Saidi dedi ki, Allah Resulü'nün namazını en iyi bileniniz ben idim. Gördüm ki ikinci rekatte, yani teşehhütte oturduğu vakit sol ayağının üzerine oturup sağ ayağını dikerdi. Az önce oturuş şeklini zaten tarif etmiştik. Teşehhütte de oturuş böyle. Şehadet parmağını hareket ettirmek. Ali bin Abdurrahman el-Me'adi şöyle dedi. Ben namaz içinde küçük çakıl taşlarıyla oynarken İbn Ömer radıyallahu anh'a bu hareketimi gördü. Namazdan çıkınca beni bu hareketimden men etti ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda nasıl yapıyor ise sen de öyle yap dedi. Ben Allah Resulü nasıl yapardı dedim. O namazda oturduğunda sağ avucuna sağ uyluğu üzerine koydu. Mütakibe bütün parmaklarını yumarak baş parmağını takip eden parmak ile işaret ederdi. Yani işaret parmağıyla sol avucunda sol uyluğu üzerine koyardı. İbn Ömer yine şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teşehhütte oturduğu vakit sol elini sol diz üzerine ve sağ elini de sağ diz üzerine koyar. 53 akt ederek şehadet parmağıyla işaret ederdi. 53 akt etmek Arapçada 53 akt etmektir. Yani şu hareketi yaptığınız zaman bakın şu yuvarlak Arapçada 5 demek. Şu da şu 3'ün direği, şunlar da kancaları. Yani 3 rakamını, Arapçadaki 3 rakamını ifade eder. 53 akt etmesi bu. Araplar 53 sayısını böyle gösterirler. Abdullah bin Zübeyir radıyallahu anh'a şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda oturduğu vakit teşehhüd duasını okurdu. Oturuşunda sağ elini sağ uyluğu üzerine, sol elini sol uyluğu üzerine koyardı ve şehadet parmağı ile işaret ederdi. Bunu yaparken de baş parmağını orta parmağı üzerine koyardı. Sol elini de sol dizinin üzerine uzatırdı. Yani sol dizini sol avucu ile avuçlardı. Sanki sol dizi sol avucunun bir lokması haline gelirdi. Vail bin Hucur radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl namaz kılmak istediğini, namaz kıldığını görmek istedim ve şöyle yaptığını gördüm diyor. Az önce bir kısmını aktarmıştık. Devamında şöyle demişti bu rivayetin. Sonra parmaklarından ikisini, yani baş parmakla orta parmağı halka yapıp şehadet parmağını kaldırdı ve hareket ettirerek onunla Allah'ın birliğine şehadet ederek dua ediyordu. Burada hareket ettirileceğini açıkça tasrih etmiştir. Fakat bu hareket ettirmenin sağa sola mı, aşağı yukarı mı olduğu konusunda bir tasrih gelmemiştir. Yine Vail bin Hucur radıyallahu anh'ten şehadet parmağını hareket ettirdiğine dair bir rivayet daha zikrettik. İlmihal'de burada soğuk bir zamanda yine geldiğini ve herkesin üzerinde kışlık elbiseleri olmasına rağmen elbiselerinin altından hareket ettirdiklerini gördüğünü aktarmıştır Vail bin Hucur. Nafi Rahimullah şöyle dedi. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'a namazda oturduğunda ellerini dizlerinin üzerine koydu. Şehadet parmağıyla da işaret ederek bakışları ona, yani parmağına dikerdi, parmağını takip ederdi ve sonra şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bu, yani bu parmak işareti şeytana demir kamçıdan daha şiddetlidir. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'a şöyle dedi. Radıyallahu anh. Ben parmaklarımla dua ederken, yani işaret ederken yanımdan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geçti ve benim bu hareketimi görünce şehadet parmağını göstererek tekle, tekle dedi. Yani o iki parmağıyla veya sağ eli, sol eli olmak üzere iki elinin parmaklarıyla belki dua ediyordu. Ona tekle dedi, tek parmağınla yap dedi. Abdullah bin Zübeyir radıyallahu anh yine şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda ilk veya son teşehhüd için oturduğunda ellerini dizlerinin üzerine koyar ve sonra şehadet parmağı ile işaret ederdi demiştir. Evet, birinci teşehhüd İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan şöyle gelmiştir rivayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Kur'an'dan bir sure öğretir gibi teşehhüdü, yani teşehhüd duasını öğretirdi. Kasım bin Muhammed Ayşe radıyallahu anha'dan teşehhüdü şöyle öğretir ve eliyle işaret ederdi. Ettahiyyatu, ettayyibatu, essalavatu, ezzakiyyatu lillahi. Esselamu alen nebiyyi ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Yine İbn Ömer radıyallanmadan gelen teşehhüd duası da şu şekildedir. Bismillahi ettahiyyatu lillahi, essalavatu lillahi, ezzakiyyatu lillahi, esselamu alen nebiyyi ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Şehittu en la ilahe illallah, şehittu enne Muhammeden Resulullah. Yani bu manada Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan gelen bu teşehhüd dualarından birisi okunabilir. Burada dikkat edilmesi gereken şudur. İbn Abbas ve İbn Zübeyr ile Tavus Rahimullah'tan da gelen teşehhütte Esselamu alen nebi denileceği rivayet edilmiştir. Ata Rahimullah şöyle der. Sahabe radıyallahu anhum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken Esselamu aleyke eyyühen nebiyyi derlerdi. Vefat ettikten sonra ise Esselamu alen nebi dediler. İbn Mesud radıyallahu anh de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin teşehhüd hadisini rivayet ettikten sonra şöyle demiştir. Bu, o bizim aramızdayken böyleydi. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam aramızdayken, hayattayken Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü derdik. Vefat ettikten sonra Esselamu alen nebi deriz. Yani burada şunu kastediyor. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü dendiği zaman kişi, ey peygamber, selam senin üzerine olsun. Yani muhatap sigasıyla söyleniyordu. Fakat vefat ettikten sonra Esselamu alen nebi dedik. Yani Allah'ın selamı peygamberin üzerine olsun. Yani muhatap sigası kaldırılmış. Gaib sigasına çevrilmiştir. Abdullah bin Mesud rahimullah radıyallahu anh şöyle demiştir. Teşehhüdü gizli okumak sünnettendir. Yani içinden okunması sünnettendir. İmam olarak veya tek başına olarak fark etmez. Bu içinden okunur. Teşehhütten sonra salavat getirmek. Allah Azze ve Celle Ahzab suresi 56. ayetinde şüphesiz Allah ve melekleri Nebi'ye salat ederler. Ey iman edenler siz de ona salat edin ve gönülden teslim olun. Buyurmuştur. Böylece peygambere salat ve selam okumayı emretmiştir. Ebu Mesud el-Ensari radıyallahu anh şöyle haber veriyor. Biz Sa'd bin Ubade radıyallahu anh'ın meclisindeyken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim yanımıza geldi. Beşir bin Sa'd kendisine ey Allah'ın Resulü Allah azze ve celle sana salat okumamızı emretti. Biz sana nasıl salat okuyalım diye sordu. Allah Resulü sustu. Hatta biz Beşir bunu Allah Resulüne sormasaydı keşke diye temenni ettik. Sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle okuyun buyurdu. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammedin kema salleyte ala İbrahim'e ve ala Ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed kema barekte ala İbrahim'e ve ala Ali İbrahim inneke hamidun mecid. Bu şekilde salavatı da salli barik diyebildiğimiz bu salavatta bizzat Allah Resulü aleyhissalatü vesselam öğretmiştir. Kab bin Ucre radıyallahu anh şöyle rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazın teşehhüdünde şöyle derdi. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammedin kema salleyte ala İbrahim'e ve ala Ali İbrahim ve barik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammedin kema barekte ala İbrahim'e ve ala Ali İbrahim'e inneke hamidun mecid. Burada salli ve barik dualarını birleştirerek Allah Resulü'nün salavat getirdiğini naklediyor Kab bin Ucre. Bu rivayetin delil olma yönü şudur. Kab bin Ucre bunu namazın teşehhüdünde olduğunu belirtiyor. Ve hadisteki umumi ifade ister birinci teşehhüd olsun ister ikinci teşehhüd olsun Allah Resulü aleyhissalatü vesselama salavat getirileceğini göstermektedir. Evet, Allah izin verirse bir sonraki derste de ikinci rekattan kalkarken ellerin kaldırılması, ikinci teşehhütte sünnet olan oturuş nedir? Ve selam babalarıyla devam edeceğiz. Bugünlük burada bitiyor dersimiz. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfurüke ve etubu ileyke.